Ayrım 9. İdamlıklar Kerim Korcan. Sayfa 103. Yalnız kendisi değil, kesintisiz bir uyku istediği geceleri bile bir jandarmanın emrindeydi. Halbuki nasıl da unutmuştu içinin iflah olmaz ağrısını. Bak rüyada ne kadar halden anlar bir kişiydi. Peki karısına rüyada davrandığı gibi davransa olmaz mıydı? Keyfi mi yapmıştı bu kadın bu sakat işi? Vicdanı karalamak gerek böyle bir iddiada bulunmak için. Sonra insan bir başka insanın canına kıymamalıydı. Allah alsın verdiği canı. Elleri katiyen kana bulaştırmamalı. Bir de zor vardı işin içinde. Bunu da inceden inceye düşünmeliydi. Emin karısına sataşan adamın nasıl bir adam olduğunu biliyordu. Kuduz köpek gibiydi bu adam. Hiç imkanı yok gözüne kestirdiği bir kadına tenhalarda rastlamasın. Ona bağırta bağırta istediğini yapardı. Bundan kurtuluş yoktu. Emine neyiyle karşı duracaktı ona? İşte bu kadının buralarda bir hakkı vardı ve bu sebeple suçu bağışlanabilirdi. Lakin herifin akıl edip de Emin askerden dönmeden köyden kayboluvermesi işleri karıştırmış ve bir zavallı kadını kendi adına hesap verme durumunda bırakmıştı. Demek hiç şüphe edilemezdi ki bıçak gibi keskindi bu noktada mesele. Köyde kendine kötü bir ün yapmış namussuz bir adamın başının altından çıkıyordu bu iş. Emin artık buradaki inceliği görüyordu işte. Jandarma keskin düdükler çekerek uykularını bölünce daha iyi görüyordu. Yenemediği bir hırs yüzünden zavallı karısının canını almış ama hakkını almak istemiyordu. Daha bir adil oluyordu böyle tatlı rüyalar görünce. Ama çirkin bir işti başına gelen ve olanları kimseye olduğu gibi söyleyememişti. Resmi makamlar önünde de durumu böyleydi. Ar etmiş işin gerçeğini söylememiş ve böylece belki de esbab-ı muhaffefe yollarını da kapatmıştı. Ölüm benim hakkım diyordu. Götürüp kale yazısına asarlarsa şaşmam diyordu. İşte belirsiz yarınlar bu saatlerde koyardı. Emin sigara üstüne sigara yakar, sıradan gamsız uzanan arkadaşlarına bakar. Duvarda asılı erzak dolabı, mis gibi yağdan tutun da her şeyler var içinde. Kim pişirecek ama, kim yiyecek ama? Erzak dolabında yiyeceklere sahip olmak yetmiyor ki, bir de iç ferahlığına sahip olmak gerek. İç ferahlığı olmayınca yemek de kopası gırtlaktan geçmiyor ki. O karısıyla birlikte demek ki kendi nasibini de kesmişti. Sigara üstüne sigara yakar, yüzü duman içinde kalırdı. Paket boşalır, sigara tablası dolar, nedir sanki birkaç gram tütünün verdiği teselli. Üflersin uçar gider, el sallarsın kaçar gider. İşte böyle tatlı rüyaları jandarma düdüğü ile bölününce Emine her şey manasız görünüyordu. Karalar basıyordu düşüncelerini, ümitsiz kalınca kendi kendine konuşuyordu. Allah düşmanıma bile vermesin. Böyle ayağı bağlı sığır gibi beklemesi fena diyordu. Hasmını bulamamışsa elini kana mı bulaması lazımdı? Çeker gidersin efendi. Barınacak bir yer mi yok koskoca dünyada? Yeni yeni insanlar tanırsın, bir iş tutarsın kendine göre. İşte bitti. Ne gereği var katil olmadan? Ama Emine de söylemişti ona. İlet beni babama. Suçumdan haşır neşir olayım. Karalar içinde geçsin ömrüm. Ne olur ağam canıma kıyma demişti. Ama Emin'in gözleri kararmıştı bir kere. Kendi kendine oynadığı kanlı oyunu görememişti. Ne olmuştu bu şimdi? Doğru muydu bu Emin'in yaptığı? Şöyle bir insafla düşünülürse o canavarın yaraladığı kuzuyu öldürmüştü. Kendi de elleri zincirlerle bağlanıp mahpuslara gelmişti. Şimdi ne yapacaktı o ırız düşmanı köyde? Artık serbestti o. Kendine yeni avlar arayacaktı. İnsan bütün ümitleri yıkılıp sehpada can vermeyi kabul etmiş de olsa, her ciddi iş gibi ölüme gitmenin de bir adabı erkanı vardı. Canını kurtarmak pahasına da olsa bu erkanı yıkmak isteyen binde birdir. Mahkemeler, kanunlar, sayfalar dolusu zabıt, jandarma nezaretleri hep bu kolaylığı sağlıyordu işte. kişinin cezaya ihtirassız boyun eğmesini sağlıyordu. Ben Ahmet'im, Mehmet'i öldürdüm. Bu benimle Mehmet arasında kanlı bir alışveriştir. Fırsat bulsaydı o da beni öldürecekti. Demek ben atik davranmış, canımı kurtarmışım. Dervişlik edip biraz ağırdan alsam şimdi dünya yüzünden silinmiş olacaktım. Bu böyle bu. Peki ne oluyor şimdi? Olan şu, canımı orta yere koyuyorum demek ve bir cana korkusuzca kıyaraktan canıma amanlık sağlıyorum. Peki bu ağır ceza mahkemesi de ne oluyor? Neden gelip giriyor araya? Neden yaptıklarımı ölçüp biçip bana ceza kesiyor? Neden yağlı iplerle beni asıyor? Demek, sızlanmak ve hatta böyle şeyler düşünmeye imkan var mıydı? Emin böyle bir şeyleri düşünmedi. Hiç aklından bile geçirmedi mahkeme yetkilerini tartışmayı. Zaten cinayetini yaptıktan sonra gidip kendi ayağıyla jandarmaya teslim olması, peşinen mahkemenin onu mahkeme yetkisini tanıması demekti. Bu bahiste en küçük şüphe ve itirazı olamazdı. Yeter ki adab erken bozulmasın, yol yordam çiğnenmesin. O bu badirede canını kurtarmayı ummadı değil, karısı öldükten sonra kendi canına da kıyması lazımdı. Bunu düşündü belki. Ama düşünmek kadar kolay değildi bir işi yapmak ve canı üzerinde kararlar vermek kolay değildi. Bir kere böyle bir şey yapsa, yapabilse, karısını öldürmek için verdiği karar manasını kaybediyordu. O birisini yok edecek ve onsuz, çok kısa da olsa yaşamanın lezzetini tadacaktı. Kendi canına kıyınca zaferini kutlayacak kimse kalmıyordu. O öldükten sonra arkasından üle aferin şu çocuğa övgüsü de manasını ortaya koyamazdı. Yani karısının canına kıydığı gibi gaddarca kendi canına da kıyamamıştı, burası açık. Bir taraftan da su kaldırır hiçbir taraf yoktu cürmünde. Bütün sıkıştırmalara rağmen karısını neden öldürdüğünü bile söylememişti. Ağır etmişti insanlardan ve bu çirkin işin kendi üzerinde bir daha tartışılmasını önlemişti. Ne oluyordu o zaman? Emin canavarca hislerle planlar kuraraktan canice iki cana birden kıymış sayılıyordu. Eh, işte böyle olunca onun bütün kurtuluş yolları kapanmış oluyordu. Hem de kendi eliyle. Demek ki bu yollardan bir çıkış yoktu. Kalıyordu bir zelzele ve de harp. Böyle bir şeyler de olabilirdi ya. Emin'in güzel hatırı için olmazdı. Allah Emin kulum ölümden kurtulsun diye dünyayı mı sallayacak? Veya koskoca düvenler harba mı duracaklar sırf onun için? Ufacık bir çocuk da bilebilir ki böyle bir şeyler olamaz. Burası böyle bunun. Bunu yide geber, son nafakan olur inşallah diye ilenen ve çocuğunu paylayan hırslı kadınlar vardır. Bu sofralarda arsızlık eden ve zamansız ekmek isteyen çocuklara yapılan acı uyarmadır. Bir de etrafına hiç aldırmadan sofraya yumulan ihtiyarlar vardır. Kimseye bir lokma kaptırmak istemezler, çiğnemeden yutarlar. Gülerek seyreder onları şayet sofrada bir arif kişi varsa ve bu adam son nafakasını topluyor derler. Buraya bir mim koyalım. Her idam hükmü yiyen gibi Emin de ölümün karanlık ufkuna yanaşıyordu adım adım. Artık biraz dolambaçlı da olsa, acı da olsa, çıldırtan bir korkuya da salsa adamı gideceği yol bu. Yani her yol ölüme çıkardı onun için. Peki madem ki dünyadaki günleri sayılı ve bu gidişin dönüşü yoktur, öyleyse neden yemeğe saldırmaz Emin? Kulluk sınırını aşarak karısını kestiği zaman acaba kendi nasibini de beraber mi kesiyordu? Emin hakikaten umutsuz hastalar gibi yemekten kesilmiş, gün günden eriyordu. Hırslı da bir çalışması vardı. Çalıştıkça para çoğalıyor, yemedikçe de kilosu azalıyordu. Paraya olan iştahı yemeğe olan iştahından çok fazlaydı. Bu neden böyleydi? O da pek sebebini bilmiyordu. O gün mahpushane bakkalına çıkmıştı, iştahı yoktu gene. Kopası gırtlağı tıkalıydı. Nedense içi yanıyor, boyuna hararetleniyordu. Ekşi yoğurt aldı bir tas, çarpıp ayran yapacaktı ve kana kana içecekti. Belki de böyle söndürebilirdi içinin ateşini. Kalabalığı yerdi tas elinde. Kapı altı parmaklığına yöneldi. Şakacı bir arkadaşı takıldı ona bu arada. Ne o Emin Ağa dedi, gene mi yoğurt? Emin gülümsedi. Adam devam etti. Sen beni dinle ağa, ahirette geçmez o paralar. Fırsatken yimene bak sen. Emin duraklar bir an. Ama baba yani yapılıdır, alıngan davranmaz hiçbir zaman. Ne edelim yeğen der. İştah olmadıktan sonra ne işe yarar para? Kağıt parçalarını ağzıma tıkacak değilim ya. Bir tas yoğurt alalım da nefsimizi körleyelim dedik. Kapı altı kalabalıktı her günkü gibi, sıyrılıp çıkamadı. Emin mahpushane bahçesine. Ama bu her günkü normal kalabalık değildi biraz dikkat edilince. Kalabalıkla bir insan duvarı yapıp Emin'e yol vermiyorlardı. Garip bir işti bu. Emin bir iki zorladı ama çıkamadı aradan. Serserinin biri geçti sonra önüne. Kalabalık sımsıkıydı etrafında. Hepsi de karanlık bir maksatla susuyor, yalnız tam önüne girilen serseri konuşuyordu. Ne o Emin ağa, bakıyorum acele ediyorsun. Hiç acele etme, mahpushanede gün uzundur. Sen kelleye posta çıkmışsın, çakarsın böyle dalgalardan. Emin daralmış, soğukkanlılığını kaybediyordu neredeyse. Çekil oğlum yolumdan, nasıl işmiş bu böyle? Oturup iki laf ettiğin bir adam mısın sen? Çekil canımı sıkma, fena yaparım seni sonra. Adam kolay yutulur lokmalardan değildi. Biraz nefes al da kendine gel be Emin ağa dedi. Burası orman değil ve zavallı bir kadın da yok senin karşında. Emin yan tarafa sıçradı birden ve elindeki yoğurt tasını tayın ambarının üstüne koydu. Demir parmaklıklı kapıyı açmakla görevli gardiyan ortalıkta görünmüyordu. Emin döndü, yolunu kesen serserinin yakasına daldı. Bir daha konuş bakalım orospu eniye dedi. Ümüğünü koparırım senin valla. Benim seninle bir işim var mı? Şu belaya bakın hele. Emin'in etrafındaki halka gittikçe daralıyordu. Pek bir iştahlı ayıran da yoktu bu kavgayı. Kavga kızışıyordu. Yalnız anlaşılmaz bir taraf vardı bu işte. Bu kavga neden? Görünüşe bakılırsa hiçbir sebep yoktu bu dalaşmaya. Ve önüne çıkan serseriyle Emin'in hiçbir alıp vereceği yoktu. Öyle ama adam gelmiş hiç yoktan ben bela arıyorum diyordu ve yolunu kesiyordu. Emin yakasından çekti elini ve sonra geri itti önüne çıkan serseriyi. Çekil lan dedik sana. İt gibi sırnaşıklık yapma. Ben senin gibi sokak serserisi değilim. Çekil, fena olursun sonra. Adam kurtarmak istedi yakasını ve sesini daha da yükseltti. Sen de adamdan mı sayıyorsun be kendini? Kuzu kesene kasap derler, kabadayı demezler. Kabadayılık mı satıyorsun burada bize? Emin bir daha hırsla yüklendi. Karşısındaki sendeledi. Kavgayı ayıran yoktu. Yalnız Emin'in etrafındaki kalabalığın üstünde ve aniden ipleri kopmuş kuklalar gibi çemberi sıkı tutuyorlardı. İşte o anda keskin bir ses indi, kalabalığın dalgalanması durdu. Serseri bu fırsatta yakasını Emin'in elinden kurtarmıştı. Sol yandaki kapıya çıkmış boylu boyunca baş gardiyan, kemikli kuru yüzlü keskin onlara bakıyordu. ''Ne yetişiyorsunuz orada be?'' diye haykırdı. ''Hayvan pazarı mı burası? Hangi dangalak gardiyan bakıyor bu kapı altına? Nerede bu herif?'' Emin'in yolunu kesen toparlandı hemen. Emin'i göstererek yüzlü yüzlü, ''Kavgayı çıkaran budur baş efendi'' dedi. ''Ben idama mahkum oldum ve öldüm demektir. Ağzından afi kesiyor bize.'' Emin şaşırdı bu pervasız suçlama karşısında. Kimdi yol kesen, kimdi sırnaşan? Herif şimdi işleri tersine çevirmiş ve onu suçluyordu. Bu bakımdan sarsıldı Emin ve kekeledi. Karşı bir suçlama yapamadı ve kendini müdafaa edemedi. Baş gardiyan kanlı bir şiş gibi uzattı onun üstüne şehadet parmağını ve sertçe ''Sen buraya gel'' dedi. Emin boynunu büktü. Evet, garip bir şeyler oluyordu. Baş gardiyanın peşinden baş gardiyanlık odasına yürüdü. İçeriye girince tuhaf bir hava sezdi. Gerçi her şey sessiz ve sakin görünüyordu ilk bakışta. Fakat uzaktan uzağa bir felaket haberi azgın azgın uluyordu. Baş gardiyanın masası ve üstündeki kağıtlar, örselenmiş döşeme tahtaları, her şey namussuzdu bu odada. İçi izmaritle dolu sigara tablası ve su ki Allah'ın bulutlardan damla damla indirdiği nimetidir. O besler yarattığı bereketle tekmil insanları. Yarısı içilmiş sürahi ve yanındaki bardak bile namussuzdu. Emin masanın başında durmuştu. Susarak bekliyordu. neler olup neler olabileceğini anlamak istiyordu. Sonra arkasından ayak sesleri duydu. Ondan başka da girenler vardı içeriye. Girenler Emin'in sol tarafında hiç ses çıkarmayarak gölge gibi sıralandılar. 1, 2, 3, 4, 5 kişi. Bunlar gardiyanlardı. İnsan döven elleri şimdi sakin ve iki yanlarında sarkmakta. Zalim midirler yoksa merhametli mi? Yüzlerinden her türlü mana silinmiş ve gerçeği sezmeye imkan yoktur. Omuz omuza saf tutmuşlardı duvarda. Evet, bunlar gardiyanlardı. Sonra bir başka ayak sesi döşemede. Daha bir ağır, daha bir hükümlü, amir ve temkinli adımlar. Mahpushane müdürü gelir. Kara bir selvi gibi korkunçtur o anda görünüşü. Veyahut Emine öyle gözükür. Baş gardiyan yerini verir ona. Kendisi kalkar dikilir. Müdür sağ tarafında dikilen baş gardiyana döner. Ne o, neler oluyor burada baş efendi? Baş gardiyan izahat vermeye toparlandı. Ne olacak müdür bey dedi. Kuzu bildiklerimiz kurt oldular. Ortalığı haraca kesiyorlar şimdi. Şu tersten giriş de gösteriyor ki baş gardiyan olayları ters bir açıdan verecekti. Öyleyken cevaba davranmadı Emin. Sadece sustu ve bekledi. Baş gardiyan böylece rahat devam etti onu suçlamasına. Biz kendisine atölyelerde iş verdik müdür bey ve ekmeğini kazansın, o yalansın dedik. O idam mahkumudur. İsteseydim adım bile attırmazdım atölyelere. Belki paraya ihtiyacı yoktur. Ama hiç olmasa böyle böyle günlerinin nasıl geçtiğini anlamaz. Allah da bir kurtuluş kapısı açar dedik. Müdürün perde perde değişir yüzü baş gardiyanı dinlerken, bir de uzun uzun Emin'i süzer arada. Sonra baş gardiyana döner. Ben size kaç keredir söyledim ama baş efendi der. Merhameti silin şu defterden, merhameti silin. Merhamet, merhamet, işte görüyorsunuz, her gün yeni bir maraz doğuyor bu merhametten. Baş gardiyan alınır gibi, kaç defadır söylüyoruz müdür bey, burası dışarıya benzemez diyoruz. Burada bir nizam vardır, her aklınıza geleni yapmayın diyoruz, dinleyen kim? Baş gardiyanın suçladığı adam önündeydi. İki söyleyip bir de ona sorması lazım gelmez miydi? Nedir bu yaptığın diye. Hayır, böyle bir soru sormuyor baş gardiyan. Buna karşılık Emin de susuyordu. Peki bir de bana sorun bakalım olanları. Benim yolum kesilmiş, bana sebepsiz sataşılmış demiyordu. Kuru gürültünün gözden kaçıramayacağı bir şey vardı ortada. O neydi acaba? Onun ne olduğunu Emin baş gardiyandan iyi bilmiyor ama hiç umulmayacak şekilde ve bütün çıplaklığıyla hissediyordu. Hasbını en son aradığı günün akşamı baykuşlar uçmuştu harabelerde ve Emin o akşam almıştı o dehşetli kararını. Karısı yalvarmış ve ormanda ağaçlar bile ürpermişti. Ve Emin ilk baykuş sesini duyduğunda başını derin bir vicdan azabıyla havaya kaldırmış, her herifin üzerine tek tek basarak iki kelimede, korkunç iki kelimede biri ölecek, biri ölecek demişti. Şimdi gene aynı havanın içindeydi. Ama roller değişik. O zaman Emin'in söylediğini şimdi baş gardiyan söylüyordu. Biri ölecek, biri ölecek diyordu. Müdür sabırsız göründü baş gardiyanı dinlerken. Ne demekmiş dedi, idarenin ahengini bozmak. Ne demekmiş kanuna, nizama boş vermek. Biz adama başka türlü davranmasını da biliriz. Durdu müdür, sonra Emin'i gösterdi sert bir hareketle. Götürün, atın şunu münferide. Bunlar başka türlü muameleden anlamazlar. Müdür ağzından baklayı çıkardı. Aniden 5 gardiyan halkalandı Emin'in etrafında. Ve birden demirden bir çember oldular. Biri bir kolundan tuttu, öbürü öteki kolundan, bileklerine kelepçeyi taktılar. Emin şüphelerinde haklı çıkıyordu. Münferide atılanların ayaklarına zincir vurulabilir. Ama ellerine kelepçe vurulmazdı. Kapı altını önüne bakarak geçti. Başını merak içinde demir parmaklıklara yığılmış arkadaşlarına çevirmedi. Hep önüne baktı. Kopsun da kurtulayım dedi içinden. Başı artık ona ağır geliyordu. Hücrenin ağır gün görmüş kapısı açıldı gıcırtıyla. Emin'i içeriye, kasabın beğendiği kesilecek hayvan gibi saldılar. Artık ışık hücre kapısının dört köşe deliğinden sızacaktı içeriye bölük bölük. Emin bir daha hatırladı baykuşların öttüğü kanlı akşamı ve adımlayarak taş odayı konuştu kendi kendine. Biri ölecek. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 114.